Ayrım 8. Türkiye'nin Anayasa Birikimi, Doğu Perinçek, sayfa 107. Türk ve Rus Devrimleri İlişkisi. 1905 Rus Devrimi. Rusya, Şubat 1917, Ekim 1917 devrimleri. Sovyet Devrimi'nin pekişmesi. 1921 Mart. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, NEP, Yeni Ekonomik Politika. 1929 SSCB, Tarımda Kolektifleşme. 1908 Türk Devrimi, Çanakkale Direnişi, Türk Devrimi 1920 İstiklal Savaşı. 1923 Ocak, Türkiye İzmir İktisat Kongresi Özel Girişim. 1930 Türkiye Devletçilik ve Plan. 1956-1990 SSCB'de Kapitalizme Geri Dönüş, Karşı Devrim. 1945 sonrası Türkiye'de Küçük Amerika Süreci, Karşı Devrim. 12 Eylül 1980 darbesi ve AKP iktidarı, karşı devrimin tamamlanması. 11.4.12 1908 devriminin dersleri. 1908 Hürriyet Devrimi, Türkiye'nin 150 yıllık milli demokratik devrim sürecinin ve aynı zamanda dünya devriminin bir halkasıdır. 1908 devrimi ile Türkiye'nin devrim ve öncü örgütlenme modelleri oluşmuştur. Kemalist devrim, 1908 devriminin aşılması ile gerçekleşti. Meşrutiyetin kurtaramadığı Türkiye'yi, 23 Nisan 1920'de fiilen kurulan devrimci cumhuriyet kurtardı. Önce devrim geldi, arkasından kurtuluş. Başka deyişle, önce 1920'de kurulduk, arkasından 1922 yılı 30 Ağustos'unda kurtulduk. Orta Çağ'dan kurtuluş ise 1920'lerin ve 1930'ların gündemiydi. 1908 Genç Türk Devrimi, dünyanın Avrupa merkezli devrimlerden Asya merkezli devrimlere geçiş döneminde gerçekleşti. Dünya, kapitalizm döneminden emperyalizm dönemine geçerken, devrimin merkezi de Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kayıyordu. Bu büyük değişikliğin ilk işaretleri, 20. yüzyılın başında Rusya, Türkiye, İran ve Çin'de görüldü. Süreç, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sonlarında daha güçlü sarsıntılarla ve devrimci atılımlarla devam etti. Peki biz, 100 yıl önce hem milli devrimci tarihimizde hem de dünya tarihinde işaret taşlarından biri olan Hürriyet Devrimi'ni niçin önemsemiyoruz, hatta küçümsüyoruz? Kemalist önderlik, yaptıkları devrimi derinleştirmek için haklı olarak kendilerinden önceki Meşrutiyet Devrimi'nin eleştirisine vurgular yaptılar. Ancak bu eleştiri, Kemalist devrimin de kökünde bulunan, İstiklal Savaşı'nın başlangıç yıllarını oluşturan 1908 devriminin inkarı değil, aşılmasına yönelikti. Kemalist devrimin önderleri, Hürriyet devrimi mirasına her zaman sahip çıktılar ve kendilerini o geleneğe bağladılar. 1908 devriminden 100 yıl sonra, Kemalist devrimin yıkım süreci, tecrübelerini de değerlendirerek bugün bir bütün olan 150 yıllık Türk devriminin bütün halkları arasındaki bağlantıları kurmanın zamanıdır. Arkamızdaki devrimci miras, büyük imparatorluklar geleneğiyle de birleştirdiğimiz zaman dünya ölçeğinde önemlidir. Bugün Kemalist devrimin son kalelerini savunduğumuz bir yıkım döneminde devrim mirasının eleştirilmesi ve aşılmasından çok o mirasın değerinin ortaya konulması ve küresel saldırılara karşı korunması öncelikli görevdir. Madde, zamanın içinde hareket eder. Her devrimin maddesi zamanın içinde birikir. Her toplum ancak önündeki sorunları çözebilir ve elbette arkasındaki birikimle. Tarihe çalım atılamaz ve bütün devrimci atılımların kaynağı yalnız ve yalnız tarihsel mirastır. Tarihin dışında hiçbir şey yoktur. İşte 1908 Hürriyet Devrimi tarih içinde oluşmuş maddi birikimimizin bir parçasıdır. 1908 devriminin eleştirisi yine tarihin maddesiyle yani devrimci pratikle olur. Milli demokratik devrimimizi bu kez emekçi sınıflar dinamiğine oturtarak tamamlamak kaçınılmazdır ve zorunludur. Türkiye oraya gelmiştir. 18 Mart 2006 günü Berlin'de Talat Paşa'nın vurulduğu yerde 10 bine yakın yürüyüşçü saygı duruşunda bulunurken şunu düşündüm. Tarihsel miras kimi dönemlerde unutulmuş sanılırken günü gelince en büyük hakikat ve enerji kaynağı olarak yeniden keşfediliyor. 100 yıl sonra Genç Türk Devrimi'nin bugün bir mücadele mevzisi haline gelmesi, Türkiye'mizin yeniden bir vatan savunması dönemine girmesi yeniden devrimle çözülecek sorunların içine batması nedeniyledir. Türkiye'nin düşmanları bunu çok açık görüyorlar. 1908 devriminin kendini halka adayan devrimcilerin fedakarlık ruhu bize yine lazımdır. 2.5 1920-1945 Kemalist Devrim 2.5.1 Kurtuluş Savaşı'nın anayasal belgeleri. Bu dönemi Kemalist Devrim de denebilir. İstiklal Savaşımız 1914 yılında başlamıştır. Bu tarih Kemalist Devrim'in de başlangıcıdır. Bu dönemin en önemli anayasal olayları ve belgeleri şöyle sıralanabilir. 2 Aralık 1918 Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Kuruluş Nizamnamesi ve İlk Kararları. Bakınız Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum, Ankara 1946, sayfa 143, VD. İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2000, sayfa 135, VD. 21-22 Haziran 1919, Mustafa Kemal'in imzasıyla Anadolu'ya bildirilen Amasya Genelgesi. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 19, sayfa 44, VD. 17 Haziran 1919, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Kongresi'ne sunulan gizli ve açık raporlar ve kongrede alınan kararlar. Cevat Dursunoğlu, AGE, sayfa 151, VD. İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2000, sayfa 143, VD. 10-23 Temmuz 1919, Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum'da toplanan Şark Vilayetleri Kongresi'nin kabul ettiği nizamname, kararlar ve beyanname. Cevat Dursunoğlu, AGE, sayfa 160, VD. İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2000, sayfa 153, VD. 4-12 Eylül 1919, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas'ta toplanan Genel Kongresi'nin kabul ettiği nizamname, kararlar ve beyanname. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 3, sayfa 355-362. 20-22 Ekim 1919, İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf ve Bekir Sami Beylerin Amasya görüşmesinde imzaladıkları tutanaklar. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 4, sayfa 341, VD. 28 Ocak 1920, Meclis-i Mebusan'ın gizli birleşiminde kabul edilen ve 17 Şubat 1920 günü açıklanarak dünyaya ilan edilen Misak-ı Milli Kararı. Misak-ı Milli metinleri için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri cilt 6, sayfa 159, VD. Misak-ı Milli konusunda en aydınlatıcı bilimsel çalışma olarak bakınız Profesör Doktor Nejat Kaymaz Misak-ı Milli üzerinde yapılan tartışmalar hakkında. 8. Türk Tarih Kongresi Ankara 1977 ve TBMM'de Misak-ı Milli'ye bağlılık andı içilmesi konusu. 1 ve 2. Tarih ve Toplum Temmuz-Kasım 1985 sayı 19-23. Yine bakınız Doğu Perinçek Kemalist Devrim 4 Kurtuluş Savaşı'nda Kürt politikası genişletilmiş 3. basım Kaynak Yayınları İstanbul sayfa 284-310. 23 Nisan 1920 BMM'nin sureti teşekkülü hakkında heyeti umumiye kararı. Profesör Doktor Suna Kili, Profesör Doktor A. Şeref Gözebüyük, AGE sayfa 99. 24 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı devrimin geçici anayasasını özetleyen tarihi konuşması. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 8 sayfa 72-75. Bu konuşmayı Mustafa Kemal Paşa bir önerge haline getirmiştir. Meclis yeni bir hükümet teşkili önerisini müzakere ederek kabul etti. Aslında yeni bir devlet kurulmuştu. Bu konuyu esaslı olarak inceleyen Turhan Feyzoğlu'nun çalışması için bakınız Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olarak Millet Egemenliği AKD TYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını Ankara 1988. 25 Nisan 1920 Kuvve-i İcraiye Teşkiline dair Heyet-i Umumiye Kararı. Profesör Doktor Suna Kili, Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük, AGE sayfa 100. 2 Mayıs 1920 BMM İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun. Aynı eser sayfa 101. 5 Eylül 1920 Nisab-ı Müzakere Kanunu. Aynı eser sayfa 102. 13 Eylül 1920 Mustafa Kemal'in heyeti vekili adına meclis reisi sıfatıyla Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu halkçılık programı diye anılan anayasa önerisi. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 9 sayfa 323-327. 4 Kasım 1920 İcra Vekilleri Heyeti'nin Sureti İntihabına Dair Kanunun 2. maddesini değiştiren kanun. Profesör Doktor Sun Akili, Profesör Doktor A. Şeref Gözebüyük, AGE sayfa 104. 20 Ocak 1921 TBMM tarafından kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Anayasa. Tam metin için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri. Cilt 10, sayfa 302-304, Profesör Doktor Sun Akili, Profesör Doktor A. Şeref Gözebüyük, AGE, sayfa 105, BD. Bu anayasal hareket ve belgelerde bağımsızlığa, milli egemenlik ilkesine, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne dayanan Cumhuriyet Devrimi Anayasası'nın taşları döşenmiştir. Geniş bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, sayfa 227. 1921 Anayasası'nın hukuki içeriğini belirleyen bu düzenlemeler bir ihtilal pratiği içinde yapılmıştır. Bu pratik, millet egemenliğini hayata geçiren milli kongrelerdir. Amasya'da 14-21 Haziran 1919 tarihinde gizli olarak toplanan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki komutanlar Erzurum Sivas Kongreleri sürecini başlatmıştır. Bunun yanında yerel halk iktidar odaklarını oluşturan yerel kongrelerin tarihsel önemini de saptamak gerekir. Bu kongreler 1918-1920 yılları arasında işgal koşullarında yerel eşrafın önderliğinde halk yönetim organları haline gelmişlerdir. Bir bakıma ufukta olan cumhuriyetin halk içindeki yerel dayanaklarını oluşturmuşlardır. Bu özellikleriyle 23 Nisan 1920 devriminin habercileri ve 1921 Anayasası'nın eylemli başlangıcı sayılırlar. Bu kongreler konusunda ilk derli toplu bilgi Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Savunma'da özetlenmiştir. Aydınlık Yayınları İstanbul 1974. Kapsamlı ve ayrıntılı çalışma için bakınız Bülent Tanör, Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları 1918-1920. AFA Yayınları İstanbul 1992 ve Türkiye Kongre İktidarları 1918-1920. Yapı Kredi Yayınları İstanbul 1998. 2.5.2 Halkçılık Programı. Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1921 Anayasa Tasarısı, Halkçılık Programı başlığıyla Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Programı, BMM Reisi Mustafa Kemal Paşa, 13 Eylül 1920 günü, Kanuni Esasi Layihası, yani Anayasa Tasarısı başlığıyla heyet vekili adına Büyük Millet Meclisi'ne vermişti. Ancak hep Halkçılık Programı diye anıldı. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 9, sayfa 323-327. Cumhuriyetimizin ilk anayasası Halkçılık Programı'nın görüşülmesi sonucu kabul edildi ve 20 Ocak 1921 tarihinde yürürlüğe girdi. Mustafa Kemal Paşa'nın önergesiyle 18 Eylül 1920 günü mecliste okundu. 18 Kasım'da müzakerelere başlandı ve o gün BMM Halkçılık Beyannamesini bütün dünyaya ilan etti. Halkçılık Beyannamesi Halkçılık Programı'nın en önemli vurgularını içermekteydi. Giriş kısmındaki ilk 4 madde küçük değişikliklerle dosta düşmana duyuruldu. Beyanname o tarihte meclis kararı haline geldiği için artık tasarı olmaktan çıkmış resmi bir anlam kazanmıştı. Halkçılık programının belirgin niteliği hayata geçmiş olması bir devrime yol göstermesidir. 1921 Anayasası bu programın ürünüdür. Kurtuluş Savaşı o programla ve o anayasayla yürütülmüş Kemalist devrim bu programla gerçekleştirilmiştir. Halkçılık Programı ve 1921 Anayasası hayata uygunluğunu bir devrimle kanıtlamıştır. Biz savaşı hangi programla kazandık? Cumhuriyeti hangi programla, hangi teşkilatta kurduk? Cevabı Halkçılık Programı'ndadır. Halkçılık Programı ve Beyannamesi emperyalizme ve kapitalizme cepheden meydan okur. Hem ikinci hem üçüncü maddelerde emperyalizmin ve kapitalizmin tahakkümüne karşı milletin seferber edileceği ve bir istiklal savaşı verileceği belirtilir. Bazı mebuslar haklı olarak sorarlar. hangi kapitalizm iç mi dış mı diye. Harici vekili Ahmet Muhtar Bey 22 Ocak 1921 tarihinde yani anayasanın kabulünden 2 gün sonra BMM kürsüsünden yaptığı konuşmada bizde büyük sermayenin bulunmadığına dikkat çeker ve bu programın emperyalizme ve dış kapitalizme karşı olduğunu açıklar. TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt 1 Sayfa 340 VD. Halkçılık programı özel kar dürtüsünü değil halkın ihtiyaçlarını esas alır. Halkçılık programının ilk maddesinde memleketin istiklalinin kazanılması en temel mesele olarak belirtilir. Dış ve iç cephe birdir. İçeride gerici kalkışmaları bastırmak amacıyla Türk ordusunun sağlamlaştırılması vurgulanır. Bu açıdan halkçılık programı Cumhuriyetimizin irticaya karşı ilk eylem planıdır. Halkçılık programı ve 1921 Anayasası bir şuralar sistemi getirir. Devlet örgütlenmesini vilayet, kaza ve nahiye şuraları temeline oturtur. Merkezde halk yönetiminin en yüksek organı olarak TBMM bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa bu sistemin Sovyet devriminden esinlenerek kabul edildiğini ve Sovyet idaresi anlamına geldiğini açıkça belirtmiştir. Milletimizin bugünkü iradesi hakiki mahiyetiyle bir halk idaresidir ve bu idari tarzı esası danışma olan şura idaresinden başka bir şey değildir. Ruslar buna Sovyet idaresi derler. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12 sayfa 200. Atatürk 30 Ağustos zaferinden sonra da Sovyet idaresi tanımını sürdürür. 1922 yılı Aralık ayında şöyle der. Bugün Türkiye Devleti doğrudan doğruya bir meclis, bir şura hükümetiyle idare olunur ve sonsuza kadar böyle idare olunacaktır. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 14 sayfa 176. Atatürk Cumhuriyet'in temel kuruluşunu açıkladığı 19 Ocak 1923 tarihli İzmit konuşmasında da şura hükümeti vurgusunda ısrar eder. Bizim hükümetimiz bir halk hükümetidir, tam bir şura hükümetidir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 14 sayfa 329. Halkçılık programı ve 1921 Anayasası üzerine çeşitli yorumlar yapılmıştır. Oysa program çok açıktır. Birincisi, emperyalizmi ve kapitalizmi hedef almaktadır. İkincisi, Atatürk bu programın getirdiği yönetim sistemini açıkça Sovyet idaresi olarak nitelemektedir. Üçüncüsü, halkçılık programı ve 1921 Anayasası'nı o tarihlerde yayımlanan Hakimiyeti Milliye başyazıları ışığında yorumlamak gerekir. O başyazılarda Türk komünizmi veya devlet sosyalizmi savunulmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi, Hakimiyeti Milliye yazıları, kaynak yayınları, genişletilmiş ikinci basım, İstanbul, Nisan 2004. Atatürk'ün 15 yıl Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Tevfik Rüştü Aras da o dönemin ideolojik yönelişini açıkça saptar. CHP kurulurken programa sosyalist ilkeleri geçirmeye çalıştıklarını ve sosyalizmin en temel ilkesi olan emek ve kabiliyete göre gelir sisteminin programda kaldığını belirtir. Aras, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin sosyalist bir görüşü içerdiğini de anlatmıştır. Yine Aras'a göre Amasya Komutanlar Toplantısı'nda kabul edilen gereğinde Bolşevik olma kararı Kurtuluş Savaşı boyunca geçerli kalmıştır. Aras bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Batı ülkeleri bize hayat hakkı tanımıyordu. Atatürk bizi dünya tanımazsa komünistlerle birlik olur, kurulan yeni dünyada yerimizi alırız. Fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüşümüzde samimiyiz. Bu bir oyun değildir. Ama ne olursak biz oluruz, asla yabancı eli karıştırmayız, diyordu. Tevfik Rüştü Aras, Yön Dergisi, 30 Ekim 1964. 2.5.3 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 20 Ocak 1921 tarihi ilk anayasamız fiilen Cumhuriyeti getirmiştir. 23 maddelik anayasada padişahın adı bile geçmez. Osmanlı Devleti ismi terk edilir ve Türkiye Devleti kavramı ilk kez anayasa metnine girer. 23 Nisan 1920'de fiilen kurulan Cumhuriyet'in anayasası yapılmış ve milli hakimiyet rejimi yürürlüğe girmiştir. İsmet Paşa, Fransa Radikal Sosyalist Parti lideri Edward Herriot'a 1921 anayasasının esin kaynağının 1871 Paris Komünü olduğunu söylemiştir. Edward Herriot, Orient, Bir Cumhuriyet'in İlkbaharı, Librairie Hachette, Paris, 1934, sayfa 78. Aynı kaynaktan aktaran Attila İlhan, Cumhuriyet, 14 Nisan 1999. 1921 Anayasası, gerçi saltanat ve hilafeti açık bir hükümle ortadan kaldırmamışsa da fiilen yıkmıştır. Nitekim ilk üç madde iktidarın kaynağını ve içeriğini hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde belirlemiştir. Bugünkü Türkçe ile belirtecek olursak, madde 1, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İdare, usulü halkın kaderini bizzat ve fiilen idare etmesi esasına dayanır. Madde 2, yürütme kudreti ve yasama yetkisi milletin biricik ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde bulunur ve toplanır. Madde 3, Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Madde 4, Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. 1921 Anayasası'nda milli hükümet rejimi vilayet ve nahiye bucak şuraları temeline oturtulur. 11, 12, 13, 18, 19, 20 ve 21. maddeler bu sistemi kurmuştur. Madde 11. Vilayet mahalli işlerde manevi şahsiyete ve özelliğe sahiptir. Dış ve iç siyaset, şer'i, adli ve askeri işler, uluslararası iktisadi ilişkiler ve hükümetin genel vergileriyle menfaatleri birden fazla vilayeti kapsayan hususlar müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nce konacak kanunlar icabınca vakıflar, medreseler, marif, sıhhiye, iktisat, ziraat, bayındırlık ve sosyal yardım işlerinin tanzim ve idaresi vilayet şuralarının salahiyeti dahilindedir. Madde 12. Vilayet şuraları, vilayetler halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. Vilayet şuralarının toplanma devresi 2 senedir. Toplanma süresi senede 2 aydır. Madde 13. Vilayet şurası, üyeleri arasından icra amiri olacak bir reis ile çeşitli şubeleri idareye memur üyelerden oluşmak üzere bir idare heyeti seçer. Yürütme yetkisi daimi olan bu heyete aittir. Madde 18. Nahiye şurası, nahiye halkınca doğrudan doğruya seçilmiş üyelerden oluşur. Madde 19. İdare heyeti ve nahiye müdürü nahiye şurası tarafından seçilir. Madde 20. Nahiye şurası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali yetkiye sahip olup bunların dereceleri özel kanunlarla tayin olunur. Madde 21. Nahiye bir veya birkaç köyden oluştuğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir. 1921 Anayasası her yönüyle devrim anayasasıdır. Kuvvetler Birliği devrimin zorunluluğudur. Yürütme gücü ve yasama yetkisi BMM'de toplanmıştır. Madde 2. Milletin meclisi sistemin merkezidir. Hükümet, meclisin hükümetidir. Meclis başkanı, vekiller heyetinin tabii reisidir ve aslında aynı zamanda devletin de başıdır. Bakanlar Kurulu üyelerini tek tek meclis seçer. 4 Kasım 1920'de yapılan değişiklikle bakanları aday gösterme yetkisi BMM reisine verilmiştir. 8 Temmuz 1922'de çıkarılan kanunla ilk düzenlemeye dönülmüş meclis başkanının aday göstermesi yöntemi kaldırılmıştır. 1921 Anayasası'nda yargı organına ilişkin bir hüküm yoktur. Ancak İstiklal Mahkemeleri uygulaması yargının da meclise tabi olduğunu gösterir. Kuvvetler Birliği'nin merkezinde meclis vardır. 1921 Anayasası'nın şuralar, yerel meclisler sistemi devrimci bir ortamda savaş ateşi içinde benimsenmiştir. Ancak o zaman halk meclislerinin toplumsal temeli oluşmamıştı. Önce köylülüğün ve bütün halkın ortaçağ bağımlılıklarından kurtarılması ve efendi haline getirilmesi gerekiyordu. O nedenle 20 Nisan 1924 tarihli anayasada 1921'in gerçeklik zemininde karşılığı bulunmayan şuralar sistemi yer almadı. Önce halkı efendi kılmak için bir devrimci yürütme sistemine geçildi. 1920'lerin manzarasına ve görevlerine bakacak olursak sultanlık ve halifelik yıkılmıştı ancak dayandığı ortaçağ güçleri duruyordu. Onları temizlemek için dayanılacak bir köylü hareketi yoktu. Anadolu'nun nüfusu azdı, ekilmeyen geniş topraklar vardı. Ağalığa ve şeyhliğe karşı toprak talebiyle yürütülen bir yoksul köylü mücadelesi görülmüyordu. Bu koşullarda nüfusun %80'inin köylü olduğu Türkiye'de, yerel meclislerin büyük toprak sahiplerinin ve yerel dinsel güçlerin denetiminde oluşması kaçınılmazdı. O nedenle öncelikle ağalığın, beyliğin, şeyhliğin yerel otoritesinin yıkılması ve dayandığı toplumsal ilişkilerin temizlenmesi gerekiyordu. Nitekim Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında birbirini izleyen 1925 Şeyh Said, 1930 Ağrı ve Zilan, 1937-1938 Dersim isyanları demokratik yerel yönetimlerin kurulması için öncelikle derebeyliğin temizlenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu tarihi görevi başaracak güç Mustafa Kemal çevresindeki merkezi önderlikti. Kemalist yönetim büyük bir zaferin kazandırdığı itibar ve otorite sayesinde ortaçağ kurum ve ilişkilerine ağır darbeler indirebilir ve demokratik devrimi sürdürebilirdi. 8. ayrımın sonu, sayfa 119.